Ayrım 6. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 71. Ölünemeyen ülkede her şey biraz önce anlatıya konu olanlar kadar kötü değildi. Ruhları yoldan çıkaran, bedenleri ele geçiren ya da rüşvet kokan dolu bir zarf geldiğinde bununla gidin de çocuklarınıza oyuncak alın veya yanılmış olmalısınız, bu zarf bana değil türünden yorumlarla geri verildiği eski zamanların iyi prensiplerinden geriye ne kaldıysa kirleten açgözlü mafya her şeye rağmen kıvrık pençelerini sonsuz yaşam ümidiyle hiçbir zaman ölememe korkusu arasında bölünmüş toplumun tüm kesitlerine geçirememişti. O eski dönemlerde dürüstlük tüm toplumsal sınıfların sahip çıktığı bir övünç vesilesiydi. Her şeye karşın sahte intiharlara ve sınırlarda dönen kirli dolaplara karşın bahse konu o ruh ülkede hala su yüzünde kalabilmişti. Tabii burada bahsedilen okyanusun suları değildi. Zira okyanus suları uzak ülkeleri sulardı. Burada anlatılan daha ziyade göllerin, nehirlerin, derelerin, durgun yatakların, yağmur sonrası birikintilerin, gökyüzünün yansımasının en güzel göründüğü kuyuların dibindeki parıltılı suların ve şaşırtıcı bir şekilde yapay bir sakinliğe sahip akvaryumun sularıydı. İşte böyle bir akvaryumdaki kırmızı balığın bir aşağı bir yukarı yüzmek suretiyle su ile hava arasındaki çizgiye defalarca dokunuşunu dalgın bir şekilde seyrettiği sırada bir düşünür çırağının aklına ölünemeyen ülkede tüm zamanların en ateşli polemiğini çıkaracak fikir geldi. Suların üzerinde yaşayan ya da su yüzünde kalan o eski ruh o anda düşünür çırağına sordu. Ölüm tüm canlılar için bir miydi acaba? İnsan da dahil olmak üzere. Hayvanları öldüren ölümle yerdeki ottan 100 metre yüksekliğinde bir sequoiadendron giganteum ağacı da dahil olmak üzere. Bitkileri öldüren ölüm ya da öleceğini bilen bir adamla bir gün öleceğinin farkında bile olmayan bir atı öldüren ölümler aynı mıydı acaba? Aynı ruh soru sormaya devam etti. Peki kendisini kozasına hapseden ve kapıyı ören ipek böceğinin ölüm anı hangisiydi? Bir ölümden yeni bir yaşamın doğması nasıl olabiliyordu acaba? Kelebeğin yaşamı böceğin ölümünden mi doğmuştu? Yoksa kelebek de yaşadığına göre ipek böceği hiç ölmemiş miydi? Düşünür çırağı, ipek böceği ölmüştür diye yanıtladı soruyu ve ekledi. Yumurtlama döneminden sonra ölecek olan kelebektir. Bunu sen doğmadan önce de biliyorduk, dedi akvaryumun sularının üstünde dalgalanan ruh. Tamam, ipek böceği ölmüyor. Çünkü kelebek çıktıktan sonra kozanın içinde ceset kalmıyor. Sen de söyledin zaten. Birinin ölümünden diğerinin yaşamı doğuyor. Buna metamorfoz denir. Herkes ne işe yaradığını bilir, dedi düşünür çırağı lütfedercesine. Sen sözcüklerin nesnelere iliştirilen etiketler olduklarını bilmiyorsun galiba. Sözcükler nesne değildirler. Nesnelerin gerçekte nasıl olduklarını, hatta gerçekte nasıl adlandırıldıklarını bile hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü onlara verdiğimiz isimler, adı üstünde, onlara verdiğimiz isimlerdir yalnızca. Düşünür olan hangimiz? Ne sen, ne de ben. Sen bir düşünür çırağısın. Bense akvaryumun suları üzerinde dalgalanan bir ruhum. Ölümden söz ediyorduk. Sadece ölümden değil, ölümlerden söz ediyorduk. İnsanların neden ölmediklerini, buna karşın diğer hayvanların niçin öldüklerini, birilerinin ölümünün ne sebeple diğerlerinin ölümü olmadığını sordum. Bu küçük kırmızı balığın yaşamı son bulduğunda, ki akvaryumun suyunu değiştirmezsen bu çok gecikmeyecek, sen onun ölümünde şu an itibarıyla kurtulmuş olduğun ölümü göreceksin. Eskiden ölünebilen dönemlerde birkaç kez ölmekte olan insan görmüştüm. Ama onların ölümünün bir gün benim de elinden öleceğim ölüm olduğunu düşünmemiştim. Çünkü hepimizin ayrı bir ölümü var. Onu doğduğunuz andan itibaren gizli bir yerinizde taşıyorsunuz. O sana aittir ve sen de ona aitsindir. Ya hayvanlar, ya bitkiler? Onların durumunun da benzer olduğunu tahmin ediyorum. Herkesin ölümü kendine. Aynen öyle. O halde birçok değişik ölüm olduğu, var olmuş, var olan ve var olacak canlılar kadar ölüm olduğu da söylenebilir. Bir bakıma evet. Kendi içinde çelişkiye düşüyorsun, dedi düşünür çırağı. Bu durumda herkesin ölümü sınırlı ömre sahip denebilir. Diğer bir deyişle ölümler öldürdükleri canlıyla birlikte yok olurlar. Ancak hepsinin üstünde âli bir ölüm de olmalı. Ve bu ölüm insanoğlunun ilk yaratıldığı andan bugüne kadar tüm ölümlerin sorumlusu olmalı. O halde ölümler arası bir aslık üstlük ilişkisi de bulunmalı. Olabilir. Peki ya hayvanlar? En ilkel protozdan mavi balinaya kadar. Aynen. Peki bitkiler söz konusu olduğunda? Diatomealardan dev sekoya ağacına kadar. Bildiğim kadarıyla tümünün başına aynı şey gelir. Öyleyse her bireyin ayrı, kendine has ve devredilemez bir ölümü vardır. Evet. Bundan başka iki adet de genel ölüm var. Her biri doğanın türlerine ait krallığa hükmeden. Tam anlamıyla, peki ölümle ilgili hiyerarşik düzen burada bitiyor mu? Diye sordu düşünür çırağı. Hayal gücümün ulaşabildiği nokta itibarıyla en son ve üst düzeyde bir tür ölüm daha olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir ölüm bu? Bu kainatı yok edecek olan ölümdür. Esasında ölüm adını gerçekten hak eden de bu ölüm. O kendini gösterdiğinde bu adı telaffuz edecek kimse kalmayacak. Ve o zaman şimdiye kadar anlata geldiklerimiz önemsiz, anlamsız ayrıntılar haline gelecektir. Dolayısıyla ölüm tek değildir diye gereksiz bir tekrar yaparak sözlerini bitirdi düşünür çırağı. Benim de söylemekten usandığım bundan ibaret. Başka şekilde ifade etmek gerekirse ölümlerden biri, bizimkisi, faaliyetini durdurdu. Diğerleri, yani hayvanlara ve bitkilere ait olanların etkinlikleri sürüyor. Bu ölümlerin hepsi birbirinden bağımsız ve hepsi kendi sektörlerinde iş görüyorlar. Şimdi ikna oldun mu? Evet. O halde git ve insanlara bu durumu anlat, dedi akvaryumun suları üzerinde dalgalanan ruh. Polemik de böylece başlamış oldu. Akvaryumun suları üzerinde dalgalanan ruhun cüretkar tezine gelen ilk tepki, düşüncenin sözcüsünün yetkili bir düşünür olmayıp yalnızca el kitapları düzeyinde son derece sınırlı bilgiye sahip bir çırak olmasıydı. Üstelik bunlar tek hücrelilere dair bilgiler düzeyinde temel bilgilerdi. Bu da yetmezmiş gibi alelacele edinilmiş, bölük pörçük, kopuk kopuk durmaktaydılar. Ve onları bir araya getirebilecek bir iğne ile iplikte bulunmuyordu. Evet, bilgilerin renkleri ve şekilleri birbirleriyle uyuşuyordu ama aralarında bir bütünlük yoktu. Buna eklektik ya da kırpıntı kumaşlardan yapılmış soytarı kıyafetlerini andıran bir ekol denebilirdi. Ama sorun bundan ibaret değildi. Doğrusu tezin esasının akvaryumun suları üzerinde dalgalanan ruha ait olduğu söylenebilirdi. Ama düşünür çırağının da bu ilginç fikri geliştirmesinde katkısı olduğunu hatırlamak için önceki sayfalardaki diyaloğa bir göz atmak yeterli olacaktır. Bu çerçevede çırağın en azından dinleyici düzeyinde bir katkısı olduğu rahatlıkla söylenebilir ki herkesin bildiği üzere bu etken Sokrates'ten bu yana diyalektik açıdan önemli bulunmuştur. Tüm bu tabloda inkar edilemeyecek en az bir unsur bulunuyordu. Bu da insanların ölmedikleri, buna karşın hayvanların öldükleriydi. Bitkilere gelince botanik hakkında hiçbir fikri olmayan biri bile hiç zorlanmadan aynı eski günlerdeki gibi doğduklarını, yeşerdiklerini, bir zaman sonra buruştuklarını, kuruduklarını ve içinde çürüme olsa da olmasa da o son evrenin geldiğini bilirlerdi. Bu son evreye ölüm demek istemeyenler varsınlar, bu sürecin ne olduğunu açıklasınlar. Bu yargıya karşı olanların bazıları, burada insanların ölmemelerine karşın diğer tüm canlıların ölmeyi sürdürmelerini normal olanın tamamen yok olmadığının göstergesi sayıyorlar ve normal olanın da zamanı geldiğinde ölmek olduğunu belirtiyorlardı. Ölmek ve ölümün doğumumuzla edindiğimiz bir kazanım mı olduğu, yoksa tesadüfen geçerken bize uğrayan bir hal mi olduğunu tartışmamak. Diğer ülkelerde ölünmeye devam ediliyor ve bu ille de o ülke insanlarının daha mutsuz oldukları anlamına gelmiyor. Doğal olarak ilk günlerde bir miktar kıskançlık hissedilmiş, bazı komplolar düzenlenmiş, ölümsüzlüğün nasıl temin edildiğini anlamaya yönelik bilimsel casusluk girişimleri olmuştu. Ancak o günden bu yana yaşadığımız zorluklar göz önünde tutulduğunda, bu ülkelerdeki genel kanının "ucuz kurtulduk" cümlesiyle özetlenebileceğini düşünüyoruz. Kilise bu tartışma ortamına alışıldığı üzere gene aynı zırha bürünerek indi. Büründükleri zırh, Tanrı buyruklarının hiçbir dönemde sorgulanamayacağına dair zırhtı. Ki bu söylem biraz da zındıkların bakış açısıyla değerlendirilerek gündelik dile çevrildiğinde içeride neler olup bittiğini görebilmek için gökyüzünün kapılarından ve pencerelerinden içeriye bakılamayacağı anlamına geliyordu. Öte yandan kilise doğal neden ve sonuçların geçici olarak durmuş olmasının bir yenilik sayılmaması gerektiğinin altını çiziyor ve son 20 yüzyıl boyunca Tanrı tarafından ortaya konan mucizelerin hatırlanması gereğinden bahsediyorlardı. Tek fark mucizenin kapsamındaydı. Eski dönemlerde kendi kişisel inancı değerlendirilerek bir bireye nasip olan mucize, şimdi daha bütünsel bir kapsama yayılmış, mucize kişisel olmaktan uzaklaşmış ve tüm bir ülke ölümsüzlük iksirine sahip olmuştu. Üstelik bu ayrıcalık yalnızca dindarlara bahşedilmemişti. Ateistler, agnostikler, kafirler, dinden dönenler, her türden imansızlar, başka dinlerin mensupları, iyiler, kötüler ve en kötüler, faziletliler ve mafyacılar, cellatlar ve kurbanlar, hırsızlar ve polisler, katiller ve kan bağışlayanlar, akıllılar ve deliler, hepsi ama hepsi hem tarihin bu en büyük mucizesine tanık oluyorlar hem de bu mucizeden faydalanıyorlardı. Ruhun ebedi yaşamına bağlı olarak ebediyen yaşayan bedenler haline gelmişlerdi. Mucizelere meraklı bir takım orta düzey din adamlarının yaptıkları bazı mistik şakalar, psikopos düzeyinde ve daha üst makamlardaki din görevlilerinin hoşuna gitmedi. Bu rahatsızlık inananlara kesin ifadeler içeren bir bildiriyle duyuruldu. Bildiri, Tanrı buyruklarının değişmezliğinin altını çiziyor, kardinalin krizin başlangıcında başbakanla yaptığı telefon görüşmesinde ortaya koyduğu fikirleri savunuyordu. Hatırlanacağı üzere kardinal bu görüşmede kendini papa yerine koymuş, bugün çözümsüz gibi görünen sorunların yarın çözüleceğine olan inanç çerçevesinde meseleyi erteleme yoluna giderek ertelenen ölüm kavramını ortaya atmıştı. Okuyucusu olduğu gazetenin yazı işleri müdürüne gönderdiği mektupta bir okur, ertelenen ölüm fikrini kabul edebileceğini ama öncelikle kilisenin bu ertelemeden nasıl haberdar olduğunu, bu denli iyi haber alabildiğine göre ertelemenin ne zamana kadar süreceğini de bilmesi gerektiğini belirtiyordu. Editörün notunda söz konusu görüşün bir değerlendirme önerisinden ibaret olduğu, esasen kilisenin de olaylardan herkes kadar haberdar olduğu ya da herkes gibi hiçbir şey bilmediğinin vurgulanmak istendiği okurlara duyuruldu. O aşamada biri çıktı. Bir makale kalemi alıp tartışmanın çıkış noktasına değinerek ölümün tek mi olduğu yoksa farklı ölümlerin mi var olduğu konusunun irdelenmesini, dolayısıyla da tekil olarak ölümden mi yoksa çoğul olarak ölümlerden mi söz edilmesi gerektiğini sorguladı. Aynı makalede konuya farklı bir açıdan bakılarak, kilisenin de böylesi bir belirsizlik ortamını yaratarak herhangi bir taahhüt altına girmeden vakit kazanmaya çalıştığı belirtiliyor. Kilisenin alışıldığı üzere bir yandan tavşana kaç derken bir yandan da tazıya tut dediği, öte yandan da hem nalına hem mıhına vurarak durumu idare ettiği vurgulanıyordu. Deyimlerin ilki gazeteciler arasında şaşkınlık yarattı. Ve bu deyimin konuya nasıl bağlandığını pek anlayamadılar. Buna karşın kişisel rekabet dürtüsüyle hepsi kütüphanelerine yöneldiler. Ve yazılarını kaleme alırken zaman zaman yararlandıkları sözlüklerine başvurarak deyimi duruma uygun hale getiren bir anlam aradılar. Hiçbir şey bulamadılar. Daha doğrusu tazıyı buldular, tavşanı buldular, kaçmak ve tutmak fiillerini de buldular. Ama bu sözcüklerden oluşan deyimin duruma uygun bir anlam kazandığı hali bulamadılar. Derken birinin aklına uzun yıllar önce köyden kente göç eden ama konuşmasını ve dünya görüşünü bir türlü değiştiremeyen, sürekli ocak başına toplanmış torunlarına hikaye anlatır gibi konuşan, herkese bir şeyler anlatan ihtiyar kapıcıyı çağırmak geldi. Ona bu cümleyi duyup duymadığını sordular. Duyduğunu söyledi. Anlamını bilip bilmediğini sordular. Bildiğini söyledi. Konuyla nasıl bir ilgisi olduğunu anlayıp anlamadığını sordular. Anladığını söyledi. Açıklayın bize o zaman, dedi editör. Efendim, malum tavşan hızlı koşar. Tazı da son derece hızlı bir hayvandır ama her ikisini de koş ve tut diyen kişinin esasen bu iki hayvanı birbirine düşürmekten öte bir amacı yoktur. İki tarafa da hoş görünerek iki taraf birbirine düşürülür. Doğrusu bu açıklama pek duruma uygun düşmüyor. Farklı bir anlamı da olabilir. Nedir? Eğer iki hayvanın da hızlı olduğu bilinerek bu kovalama sonucunda herhangi bir sonuç elde edilemeyeceği de bilinerek kışkırtılıyorsa taraflar, o zaman bu iş her neyse yokuşa sürülüyor. Sürünceme de bırakılıyordur. Anlaşıldı. Tavşana kaç, tazıya tut diyen kilise olmalı. Evet efendim. O zaman bunu yazan okurumuz haklıymış. Bence de. Ama benim kapıcı olduğumu unutmayın. Olsun, çok yardımcı oldunuz. Diğer deyimi de açıklamamı ister misiniz? Hangisini? Hem nalına hem mıhına vurmayı. Hayır, biz onu biliyoruz. Bilmekten öte her gün yaptığımız işte bu zaten. Akvaryumun suları üzerinde dalgalanan ruh ile düşünür çırağının ölüm ya da ölümler üzerine pek güzel bir şekilde başlattıkları polemik, bir ekonomist bu konuda bir makale yazmış olmasaydı bir süre sonra komediye ya da farsa dönüşüp bitecekti. Gerçi ekonomist kendi yazısında aktüerya hesaplarının kendi alanı olmadığının altını çiziyordu. Ama 3 aşağı 5 yukarı gelecek 20 yıl içinde devletin hangi parayla milyonlarca emeklinin ve malulün aylıklarını ödeyeceğini kamuoyu önünde tartışacak kadar konudan anladığını da belirtiyordu. Öte yandan bu sürecin yüzyıllarca süreceğini de yazıyor. Bu süreçte bu kitleye milyonlarca yeni emeklinin katılacağını da hatırlatıyordu. Artış, aritmetik de olsa, geometrik de olsa felaket kaçınılmazdı. Felaketten öte. Bu bir karmaşa, bir afet, devletin iflası olacak, canını seven kaçsın denecek ama bundan kaçış olamayacaktı. Tüller ürpertici bu senaryo karşısında metafizik görüşü savunanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Kilise usandırıcı tesbih dualarına devam ederek fani dünyanın sonunu bekleme kararı aldı. İnandıkları ebedi yaşam görüşlerine göre böylesi bir son bütün sorunları çözecekti. Ekonomistin tedirgin edici düşüncelerine geri döndüğümüzde hesabın esasen gayet basit olduğu ortaya çıkıyordu. Şöyle ki, elde sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunan şu kadar aktif nüfus olduğu düşünüldüğünde bu hesaba gerek malullük gerekse yaşlılık nedeniyle emekli olmuş bulunan nüfus eklendiğinde ve emekli kesimin aylıklarını çalışanların katkıları sayesinde aldıkları değerlendirildiğinde ve çalışan kesimin azalmasına karşın emekli kesimin sürekli ve önüne geçilemez bir şekilde arttığı göz önünde tutulduğunda mutluluğun zirvesi, son noktası gibi algılanan ölümün yok oluşunun esasında iyi bir şey olmadığını, nasıl olup da kimsenin fark etmediğini anlamak son derece güçtü. Düşünürler ve soyut işlerle meşgul olan diğer bazı insanlar halk arasında olmak ve olmamak kavramlarına denk gelen neredeyse ile sıfır kavramları üzerinde durdurak bilmeden kafa yorup bir bardak suda kopan fırtınalarda boğulurken kamu vicdanı kalemi kağıdı eline alarak A artı B artı C türü bir denklem üzerine kafa yormaya değecek çok daha acil sorunlar olduğunu ortaya koydu. İnsan ruhunun karanlık yönünü tanıyanlardan tahmin edebileceği üzere ekonomistin kamuoyunu tedirgin eden makalesi sonrasında toplumun sağlıklı kesiminin ölümcül hastalara karşı olan tutumu olumsuz yönde değişti. O ana kadar bu ölümcül hastaların neden oldukları her tür olumsuzluk ve rahatsızlığın anlaşılabilir şeyler olduğuna dair genel kanıya, hastalara ve yaşlılara gösterilen genel saygının medeni bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olması gerektiğine dair düşünceler ekleniyor ve bunlara bağlı olarak bazen zorlama kabiliğinden de olsa bu kişilere içinde bir miktar şefkat ve sevgi de barındıran bir ihtimam gösteriliyordu. Tabii gayet iyi bildiğimiz gibi insanlık dışı güdülerinin etkisinde kalarak iki battaniye arasında ter ve pislik içinde bitmez tükenmez bir ölüm döşeğinde yatan zavallı insancıkları mafyaya teslim ederek onlardan kurtulma yoluna giden ruhsuz bazı aileler de vardı. Doğal olarak bu ailelere saygı duymamız söz konusu değildir. Benzer bir durum halk arasında binlerce kez kulaktan kulağa aktarılan Tahta Tabak adlı öyküde görülür. Ama bu öyküdeki insanlar 8 yaşında bir çocuğun temiz kalbi sayesinde lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Bir çırpıda anlatılabilecek bu hikayeyi bilmeyen genç nesilleri aydınlatmak amacıyla anlatımıza ekledik. Gençlerin hikayeyi çocukça ya da duygusal bularak alay etmeyeceklerini umuyor, dikkat diyor ve ahlak dersine geçiyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, masal ülkesinde anne, baba, babanın babası olan büyük baba ve yukarıda bahsi geçen 8 yaşında bir oğlan çocuğundan oluşan bir aile yaşarmış. Oldukça ihtiyarlamış olan büyük babanın elleri titrer. Bu yüzden de ne zaman sofraya otursalar adamcağızın lokmaları sağa sola saçılırmış. Bu durum oğlunu ve gelinini had safhada rahatsız ettiğinden her ikisi de sürekli olarak adamı biraz daha dikkatli olması için uyarıp dururlarmış. Zavallı adam ne kadar uğraşırsa uğraşsın titremesine hakim olamaz. Aksine uyarılar arttıkça titremesi de artar. Masa örtüsü de yerlerde yemek içinde kalırmış. Boynuna bağlanan peçeteden bahsetmeye gerek yok. Her öğünde, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde değiştirilmesi gerekirmiş. Olup bitenden rahatsız olan ve hiçbir iyileşme ihtimali olmadığını gören oğul bu tatsızlığa bir son vermek için harekete geçmiş. Günlerden bir gün eve elinde tahta bir tabakla gelmiş ve doğruca babasının yanına gitmiş. Bundan sonra burada, avluda yemek yiyeceksiniz. Burayı temizlemek daha kolay. Böylelikle gelininiz kirlenen masa örtüleriyle ve onca peçeteyle uğraşmak zorunda kalmayacak. Öyle de olmuş. Kahvaltıyı, öğlen ve akşam yemeklerini yalnız başına avluda yemeye başlayan ihtiyar, yemekleri ağzına götürebildiği ölçüde yemeye çalışıyor. Yiyeceklerin yarısını daha ağzına götürmeden düşürüyor. Kalan kısmın bir miktarı da ağzından düşüyormuş. Sonuçta kursağından birkaç lokma ya geçiyor ya geçmiyormuş. Büyük babasına yapılan kötü muamele torunun pek umurundaymış gibi görünmüyormuş. Büyük babasına, annesine ve babasına bakıyor ve konuya önem vermezmiş gibi yemeğini yemeye devam ediyormuş. Günlerden bir gün baba işten eve döndüğünde oğlunu elinde bir çakıyla bir tahtayı yontarken görmüş. Ama konuya fazla önem vermemiş. O günlerde çocukların kendileri için tahtadan oyuncaklar yapmaları olağanmış. Adam ertesi gün tekrar dikkat ettiğinde yontulan nesnenin oyuncak bir arabaya benzemediğini, en azından tekerlek takılabilecek yerleri olmadığını görmüş ve çocuğa ne yaptığını sormuş. Çocuk duymamış gibi davranarak elindeki tahta parçasını yontmayı sürdürmüş. Tüm bu olayların anne ve babaların daha az korkak olup çocuklarının elinde oyuncak yapımı için son derece faydalı bu tür kesici aletleri gördüklerinde koşup hemen almadıkları bir dönemden geçtiğini de hatırlatalım. "Beni duymadın mı? O tahtayla ne yapıyorsun?" diye tekrar sormuş baba ve oğlu gözlerini yaptığı işten ayırmadan cevap vermiş. Büyük babam gibi yaşlandığında ellerin titreyince avluda yemek yiyeceğin günlerde kullanman için tahta bir tabak yapıyorum. Bu sözler sihirli bir etki yaratmış. Babanın gözlerindeki perde bir anda aralanmış. Gerçekleri görmeye başlamış. Hemen babasının yanına koşup ondan bin bir özür dilemiş. Yemek vakti geldiğinde de onu masaya kendi elleriyle oturtup yemeğini elleriyle yedirmiş. Büyük babanın bunları yapacak gücü olmadığından, babanın gücü de henüz yerinde olduğundan kendi elleriyle silmiş ağzını. Sonra neler olduğunu bilemiyoruz. Ancak bu küçük çocuğun işinin yarım kaldığı, buna karşın tabağa dönüşebilecek tahta parçasının ortalıkta dolaştığı da bir gerçek. Bu öykünün öğretici yanının kaybolmaması için kimse o tahta parçasını yakmak ya da atmak istememiş. Öte yandan çocuğun yarım bıraktığı işi bir başkasının bitirmesi de her zaman mümkünmüş. Özellikle de insanoğlunun ruhunun karanlık yönlerinin hiç yok olmadığını gördüğümüz bugünlerde. Hani derler ya, yaşamak ve görmek gerek. Bu zamana bağlı bir sorundur. Ve bazı şeyleri görmek nasip olmazsa eğer, bu sadece yeterince yaşayamadığımızdan olacaktır. Her neyse, olayların hep karanlık ve kötü yanlarını göstermekle suçlanma durumuna gelmemek için bu güzel öykünün toplumsal hafızanın tozlu raflarından alınıp üzerindeki örümcek ağları bir gazete yardımıyla temizlendikten sonra televizyona uyarlanabileceğini, bu tür bir girişim sayesinde geçmişte toplumu besleyen manevi değerlerin geri geleceğini, ailelerin örselenmiş vicdanlarının onarılmasına katkıda bulunabileceğini düşünenler olduğunu da söyleyelim. Tabii bugün her şeye hakim olan maddiyat o dönemlerde henüz insanların iradelerini ele geçirmemişti. Bizler irade gücüne inanıyorduk ve böylesi olaylar ahlaki zayıflığın canlı ve iflah olmaz örnekleri olarak görülüyordu. Yine de umudumuzu yitirmeyelim. Bu rolü oynayacak çocuk beyaz camda belirdiği anda ülke nüfusunun yarısının gözyaşlarını silmek için bir mendil arayışına gireceğinden emin olabiliriz. Nüfusun daha metin olan diğer yarısı da büyük bir ihtimalle gözyaşlarının yanakları boyunca sessizce süzülmesine aldırmayarak yapılan ya da göz yumulan kötü bir davranış karşısında hissedilen vicdan azabını ifade etmenin tek yolunun içi boş sözcükler olmadığını ortaya koyacaklardır. büyük babaları ve büyük anneleri kurtarmak için çok geç olmadığını umuyorum. Beklenmedik bir şekilde nahoş ve fırsatçı bir tutum içine giren cumhuriyetçiler ülkede yaşanan bu hassas durumdan yararlanarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Doğrusu sayıları çok fazla değildi. Bir siyasal parti çevresinde örgütlenmelerine ve seçimlere düzenli olarak katılmalarına rağmen mecliste temsil edilmiyorlardı. Buna karşın özellikle sanat ve edebiyat çevrelerindeki etkinlikleriyle gurur duyuyorlar. Arada sırada son derece güzel kaleme alınmış ancak herhangi bir etkisi olmayan bildiriler hazırlayıp bu çevrelerde dağıtıyorlardı. Ölümün ortadan yok oluşundan bu yana herhangi bir tepkileri olmamış, sıradan bir muhalif partiden beklenecek açıklamalar çerçevesinde ölüm döşeğindeki hastaların nakillerinde mafyanın oynadığı söylenen çirkin rolü bile sorgulamamışlardı. Şimdi ise bir yandan dünya üzerinde tek olmanın boşluğunu, diğer yandan öbür ülkelere benzemenin sıkıntısını yaşayan ülkenin geçirmekte olduğu çalkantılı dönemden istifade ederek meseleyi bir rejim sorunu haline getirmişlerdi. Kraliyetin tanımına bile tahammülleri olmayan ve doğal olarak monarşiye karşı cephe alan bu grup, derhal cumhuriyetin ilan edilmesi yönünde kuvvetli bir dayanağa kavuştukları ve bu adımın kesinlikle gerekli olduğu görüşündeydiler. En basit mantık kuralları uyarınca hiç ölmeyecek bir kralın başta bulunmasının kabul edilemeyeceğini savunuyorlar. Bu kralın beyinsel yetkinliğinin azalması ya da salt ihtiyarlık nedeniyle tahtı başka birine devretmeye karar vermesi durumunda dahi kral olmayı sürdüreceğini söylüyorlar. Bu gidişatın bitmez, tükenmez bir krallar silsilesini başlatacağını, silsilenin tahttan feragat edenlerle tahta çıkanların birbirlerini izlemesiyle sürüp gideceğini öne sürüyorlardı. Krallar silsilenin yataklarında ölümü bekleyen ancak bir türlü ölemeyen hükümdarlardan oluşacağını, eklemlerinden fırlamış birer kemik yığınına, kötü kokan birer mumyaya dönüşecek önceki kralların esas yerleri olan aile kabristanına götürülemeyeceklerinden muhtemelen sarayın koridorlarını dolduracaklarını anlatıyorlardı. En iyi çözümün bir seferliğine ya da en fazla iki seferliğine seçilecek cumhurbaşkanlığı makamı olacağını, sınırlı görev süreleri dolan eski cumhurbaşkanlarının da başlarının çaresine bakmak durumunda kalacaklarını, konferanslar vereceklerini, kitap yazabileceklerini, sempozyum, kolokyum, kongre ya da yuvarlak masa toplantılarına katılabileceklerini, 80 davette devri alem yapabileceklerini, eteğe dönüş olursa etek boyları hakkında fikir bildirebileceklerini, atmosfer kalırsa ozon tabakasının incelmesi hakkında da konuşabileceklerini, en nihayetinde yapacak bir şeyler bulabileceklerini savunuyorlardı. Bu olasılıkların tamamının saray doktorlarının her gün basında yer alan ne şiş yansın ne kebap türünden ifadelerle bezeli ve hepsi birbirinden aynı olan raporlarını sonsuza dek okumaktan iyi olacağını ifade ediyorlardı. Bu arada sarayın revir bölümlerinin kapasiteleri doğan ihtiyaç nedeniyle iki kez artırılmış, üçüncü bir genişletme çalışmasının da yapılmakta olduğu bildirilmişti. Revir bölümleri denerek çoğul bir ifade kullanılmış olmasının nedeni de hastane ve benzeri kurumlarda gözetilen cinsiyet farkında yatmaktaydı. Diğer bir deyişle erkekler kadınlardan ayrılıyordu. Yani krallarla prensler bir tarafta yatıyor, prenseslerle kraliçeler ise diğer bir bölümde kalıyorlardı. Cumhuriyetçiler halkı göreve çağırıyor, bireylerin üzerlerine düşen vazifeyi yapmalarını, kaderlerinin dizginlerini ellerine alarak yeni bir hayatın, aydınlık bir geleceğin ışıklı yollarını açmalarını istiyorlardı. Yapılan açıklamaların etki alanı bu kez sadece yazar ve sanatçılarla sınırlı kalmadı. Yeni bir hayat ve aydınlık gelecek çağrıları başka toplumsal sınıflarda da yankı buldu. Tamamen alışılmadık bir şekilde gelişti. Ve başlamadan önce bile tarihi sayılabilecek bu atılımda bahse konu gruba destek olacak yeni katılımcılar ortaya çıktı. Ne yazık ki gelişen ve öngörüleriyle dikkat çeken bu cumhuriyetçi akıma yeni katılanların sağlıklı bir demokrasinin gereği olan ortak yaşam kurallarını uygulayamadıkları ve terbiyelerini muhafaza edemedikleri anlarda oldu. Hatta bazıları işi en ağır hakaretlere kadar vardırarak halkın içmeye ayranı yokken her yere tahtirevanla giden bu semersiz yaratıklara artık gem vurulması gerektiğini bile söylediler. Sağduyulu yurttaşlar bu sözleri kabul edilemez bulmanın ötesinde affedilemez olarak nitelediler. Öyle ya, devletin çarklarının, sarayın ve etrafının artan masraflarını karşılamakta artık yetersiz kaldığı söylenebilir. Ve herkes bunu anlayabilirdi. Bu doğruydu ve incitici bir söylem değildi. Gerek cumhuriyetçilerin şiddetli saldırıları, gerekse çok yakın bir gelecekte devletin çarklarının yaşlılık ve malullük aylıklarını ödeyemeyecek olduğuna, bunun bir çaresi bulunmadığına dair öngörüler içeren tedirgin edici makale üzerine kral, başbakanı arayarak kendisiyle konuşmaların kaydedilmeyeceği özel bir görüşme yapmak istediğini bildirdi. Başbakan geldi. Öncelikle kraliyet ailesi mensuplarının sağlık durumlarını sordu. Özellikle de ana kraliçenin durumu ile ilgilendi. Hatırlanacağı üzere ana kraliçe son yılbaşı günü ölüm döşeğinde bulunuyordu. Ve nihayetinde o gün itibarıyla o da birçok diğer hasta gibi dakikada 13 kez nefes alıp vermeyi sürdürüyordu. Döşeğinde uzanan bedeninin nefes alıp vermek dışında canlı olduğuna dair pek bir emare göstermemesi ayrı bir konuydu. Majesteleri teşekkür etti. Ana kraliçenin halen damarlarında dolaşan asil kanın gerektirdiği tevekkülle günlerini doldurduğunu söyledi. Sonra gündemdeki konulara geçti. İlk konu cumhuriyetçilerin yürütmekte oldukları savaşla ilgiliydi. "Bu insanların akıllarından neler geçiyor bilemiyorum," diye söze başladı kral. "Ülke tarihinin en derin buhranını yaşıyor ve bu insanlar bir rejim değişikliğinden bahsediyorlar. Yerinizde olsam ben bu konuya fazla önem atfetmezdim efendim. Onların yaptığı durumdan istifade ederek yönetime dair önerilerini ortaya koymaktan ibaret. Bulanık suda balık avlamaya çalışan zavallı balıkçılar oldukları da söylenebilir. Ne yazık ki vatanseverlikleri de pek alt düzeyde." "Haklısınız majesteleri. Cumhuriyetçilerin vatanseverlikleri yalnızca kendileri tarafından anlaşılabiliyor. Onlar da gerçekten anlayabiliyorsa artık. Onların fikirleri beni hiç ilgilendirmiyor. Sizden duymak istediğim bir rejim değişikliğini zorlayacak güçlerinin olup olmadığı. Mecliste temsil dahi edilmiyorlar efendim. Ben bir darbeden ya da bir çeşit devrimden söz ediyorum. Böyle bir ihtimal yok majesteleri. Halk krallarının yanında, orduda meşru yönetimi destekliyor. O halde içim rahat edebilir. Gönlünüzü ferah tutun efendim." Kral ajandasında cumhuriyetçiler yazan sütunun karşısına bir çarpı attı. "Tamam," dedi ve sordu. "Ya şu ödenmeyen emekli maaşı meselesi nedir?" "Ödüyoruz efendim. Mesele sistemin geleceğinin oldukça karanlık bir görünüm arz etmesi. O halde yanlış okumuşum. Ben ödemelerin durdurulduğu izlenimini edinmiştim." "Hayır, hayır majesteleri. Oldukça endişe verici bir görünüm sunan sistemin geleceği. Hangi düzeyde bir endişedir söz konusu olan?" "Konu tüm yönleriyle endişe verici efendim. Devletimiz kumdan bir kale gibi yıkılabilir." "Peki bu durumda olan tek ülke biz miyiz?" diye sordu kral. "Hayır efendim. Uzun vadede tüm ülkeler bu sorunla karşı karşıya kalacaklar. Bizi farklı kılan ölmek ya da ölmemek meselesi. Konuyu bu denli basit bir şekilde ortaya koyduğum için bağışlayın beni. Sizi anlamıyorum. Diğer ülkelerde normal bir şekilde ölünmeye devam ediliyor efendim. Dolayısıyla ölenlerin oranı yeni doğanların getirdiği ek yükü hafifletiyor. Oysa burada, bizim ülkemizde majesteleri, kimse ölmüyor. Ana kraliçenin durumunu ele alın efendim. Her an son nefesini verecekmiş gibi görünüyordu. Oysa hala aramızda. Bundan dolayı son derece mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Ancak öte yandan yağlı ilmek boynumuza geçmiş durumda efendim. Buna karşın ölenler olduğuna dair bazı dedikodular kulağıma geliyor. Evet efendim. Ama ölenlerin sayısı o kadar az ki bu oran koca okyanusta bir damla sudan öteye gitmiyor. Aileler böyle bir adımı atmaya cesaret etmiyorlar. Nasıl bir adım? Adımdan kastım, ailelerin hastalarını intiharları yürüten teşkilata teslim etmeleri efendim. Sizi anlayamıyorum. Ölemeyeceklerine göre intihar etmelerinin de bir anlamı yokmuş gibi geliyor bana. Bunlar ölüyorlar efendim. Peki nasıl başarıyorlar bunu? Bu karmaşık bir hikaye efendim. Anlatın, burada baş başayız. Sınırlarımızın ötesinde ölünebiliyor efendim. O halde o bahsettiğiniz teşkilat onları oraya kadar götürüyor. Öyle mi? Aynen öyle majesteleri. Bu teşkilat bir hayır kurumu o halde. Bu kurum ölümcül durumdaki hastaların birikimini bir nebze hafifletiyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi yapabildikleri ancak okyanusta bir damla kadar. Söz ettiğimiz kuruluşun adı nedir? Başbakan derin bir nefes aldı ve konuştu. Mafya efendim. Mafya. Evet efendim, mafya. Devlet bazen kirli işlerini yaptıracak birilerinin arayışına girebiliyor. Bana bundan söz etmemiştiniz. Majesteleri, esasında sizi konudan haberdar etmek niyetindeydim. Ama olmadı. Sorumluluk tamamıyla benim efendim. Ya sınır boylarında konuşlanan birliklerimiz? Onların da yerine getirmeleri gereken bir görevleri vardı. Neydi bu görev? Efendim, onlar intihar etme niyetindekilerin hareketlerini kısıtlamak üzere orada bulunuyormuş gibi görünüyorlar. Ancak gerçekte kısıtlamıyorlardı. Ben onların bir işgali engellemek üzere orada bulunduklarını sanıyordum. Hayır efendim, böyle bir tehlike hiç olmadı. Ayrıca ilgili ülke hükümetleri ile de gerekli anlaşmalar yapıldı. Her şey kontrolümüz altında. Emekli maaşları meselesi hariç tabii. Hariç olan ölümün kendisi efendim. Eğer tekrar ölmeyi beceremezsek geleceğimiz karanlık. Kral defterinde emekli maaşları yazılı sütunun yanına bir çarpı koydu ve "Bir şeyler olmak zorunda." dedi. "Evet majesteleri, bir şeyler olmak zorunda." 6. ayrımın sonu, sayfa 86.